Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Gin Dobre, Yoregelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. İyi bir hafta olsun hepimiz için, yeni bir haftayı karşılıyoruz. Gerçi bu yılın başından beri hani müthiş 2020 yılının başından beri her günümüz eskilerin dediği gibi birbirinden merdane ama hadi hayırlısı diyerek başlayalım yeni haftaya. İyi yaşayan kazansın, bel altı vurmasın kimse, iyi yaşayan, iyi götüren kazansın. Aşağıdan hemen 3 noktaya dokunsun lütfen bu yayının Periskop'taki izleyicileri. Onun yanında yayını paylaş diye bir tuş görecekler. Orayı kullanacaklar. Ben de Twitter üzerinden hemen yapacağım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım. Herkese gelin dedim. Gelin ki konuşalım. Çünkü televizyonlar konuşmuyor. Radyolarda bunlar yok. Gazetelerde asla yer almıyor. Yer alması düşünülemez, düşünülebilemez hale gelmiş durumda. Evet, bugün yayının başlığında gördüğünüz şey benim yaş kuşağımın çocukluğundan kalma o ünlü bisküvi reklamında olduğu gibi bir bilmeceyle başlayalım istedim. Siyaseti seven, sanatı sevmeyen, ilk harfi V olan bir şeyden bahsedeceğiz. Ama burada tek bir kelimenin üzerinden gitmeyelim. Bir zihniyetten de bahsediyoruz. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkartmayalım. Çünkü biz geçtiğimiz hafta sonu öyle bir durum yaşadık ki belki şunu söylemek mümkün. Ya hala mı alışmadın kardeşim? Şaşırıyor musun hala? Evet, şaşırma gücümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü buna alışmak, bugün yayında konuşacağımız şeye alışmak, aynı zamanda bilimin reddedilmesine alışmak demek. Doğrudur, bununla ilgili çok fazla adım atıldı şu son 18 yılda. Bilimi geride bırakmak, bilimi dünyanın gittiği yolu dışlamak, bunun ötesinde bir şeyler yapabilmek için çok fazla adım atıldı. Bunların birçoğunu konuşacağız bugün yayında ama olsun ne olursa olsun geldiğimiz yer bizim yine de sahip çıkmamız, savunmamız gereken yer. Hafta sonu 12 Eylül tarihinden, o pis tarihten geçerli olmak üzere. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu böyle de bir gerçekliği yaşadık. Cumartesi günü Türkiye'de 40 yıl önce faşist bir juntanın yaptığı darbenin yıl dönümüydü, 40. yıl dönümüydü. Ve o gün boyunca zaten sosyal medyadan çok fazla sayıya maruz kaldınız. Biliyorum işte 650 bin kişinin gözaltına alındığını gördünüz mesela. 50 insanın asılarak idam edildiğini gördünüz. Hayatlarına son verildiğini gördünüz. Yaklaşık 500-520, bunlar resmi rakamlardır ama aslında söylenenler kayıp vakalarıyla birlikte 2000'in çok üzerindedir. O günden bugüne yapılan bütün araştırmalar bize bunu gösterir. O kadar insanın kaybolduğunu, bir şekilde hayattan kopartıldığını bilirsiniz. Hatta şunu da söyleyebilirsiniz siz. O zaman sadece bu kadarsa sayı, cumartesi anneleri neden binlerce haftadır sokaklarda hala insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorlar diye sorabilirsiniz. 12 Eylül'ün yıl dönümüydü. Yani faşist bir juntanın gelerek, her tarafa heykellerini diktirerek, Atatürk'ü sevdireceklerini düşünerek, Türkiye'de sağ sol ayrımını bitirdikleri iddiasıyla Yeşil Kuşak projesini gündeme getirdikleri. Hatta devamında ben çok fazla komplocu bir değilim biliyorsunuz. Bazılarınız da sevmiyorsunuz bunu ama maalesef böyle olacak bundan sonra da. Ama Yeşil Kuşak'la birlikte Büyük Orta Doğu projesinin zeminini hazırlayan koskocaman çok ileri erimli bir Amerikan projesinin 40 yıl içinde nerelere geldiğini konuşmak zorundayız. Çünkü bugün o hani ilk harfini bildiğimiz V ile başlayan kelime var ya, onun içindeki virüs. O virüs o günden bugüne yaşamımızı etkilemeye devam ediyor ve büyük bir zihniyet çökmesiyle bundan sonra da yaşamımızı etkileyeceğinden eminiz artık. 1980 tarihinde hemen o gün juntanın başındaki isim Kenan Evren'in, ki parantez içinde ve tırnak içinde bir kez daha söylüyorum, mezarında ters dönülürdür umarım. Onun sözleriyle Türkiye'de sağ sol kavgasını bitirmek için ordunun yönetime el koyduğu anonsuyla başladı. Bir Milli Güvenlik Konseyi eşliğinde Türkiye'de bir gün içinde yüz binlerce insan gözaltına alındı. Aynı gün Türkiye'de, aralarında benim de yaşadığım evde, benim kendi evimde de olmak üzere milyonlarca kitap yakıldı. Çünkü insanlar öyle bir korkuya büründüler ki o korkunun eşliğinde başlarına ne geleceğini bilmedikleri bir düzlem içine girdiklerini anladılar. sabaha karşı yaşanan bir darbenin eşliğinde Türkiye 40 yıl boyunca etkilerini yitirmeyen, hala o etkileri bugün de birebir yaşadığımız, gördüğümüz faşizmin bir kapının arkasında beklediğinden emin olduğumuz yepyeni bir platforma evrildi. Öyle bir faşizm ki üstelik bu, insanların gözünün içine baka baka, onları döve döve, öldüre öldüre, emniyet müdürlüklerinin üçüncü katından tesadüfen aşağı atlamalarıyla sonuçlanan bir takım sorgularla bir anayasa referandumu yaptı ve kendi faşist anayasasını %92 gibi bir oranla evet oyuyla geçirdi. Hatta ondan sonra da şunu söyledi: bak işte millet zaten bizi bekliyordu. Oysa darbeyi yapan cuntanın başındaki ismin ağzından biz duymuştuk ki darbenin şartlarının olgunlaşabilmesi için bir zaman geçmişti. Yani o sene siyaset tarihini, yakın siyaset tarihini bilenler, yakın siyaset tarihine benim gibi ilgi duyanlar çok daha net hatırlayacaklardır. O yılın başında aslında Ocak ayından itibaren net bir şekilde darbenin geliyorum sinyali verdiği bir düzlemde, Avni İpekçi cinayetinin hemen ardından yaşananlarla birlikte Türkiye'de darbe sinyallerini çok güçlü bir şekilde çakıyor ama darbenin oluşturulması gereken şartların yeterince olgunlaşmadığı gerekçesiyle bir süre daha beklemeyi tercih ediyordu. 12 Eylül gününe kadar. Artık sokaklardaki şiddetin, ne hikmetse bir gün içinde kesilebilen şiddetin, yani bir sene öncesinde 1 Mayıs'ta insanların üzerine açıkça ateş açarak onları yok edebilecek şiddetin, devleti yöneten derin devletin içindeki o karanlık kanadın eliyle güçlenen şiddetin bittiğine şahit olduk biz. 12 Eylül 1980 günü Türkiye'de darbe yaşandı, faşist junta göreve geldi ve ardından terör eylemleri bir anda bitiverdi. Bir anda, ertesi sabah Türkiye günlük güneşlik bir hayata uyandı. O kadar günlük güneşlikti ki o dönemin sanatçısından siyasetçisine, sporcusundan şarkıcısına herkes çıkıp dedi ki oh be çok güzel oldu, her şey çok güzel gitti. Ve öyle güzel gitti ki her şey, bir takım insanlara hiç dokunmayan faşist junta bazıları için hayatın sonunu getirdi. Türkiye'de siyasi partiler ardı ardına kapatıldı ve 1987 yılına kadar, hani hep konuşuyoruz ya burada bu bir referandum manasına, özür dilerim, bir hatırlatma manasına da gelsin diye, 1987 yılında o referanduma kadar siyasi partilerin çalışmasına müsaade edilmedi. Oysa 12 Eylül 1980 tarihinde o dönemde tek kanal olan TRT'nin kamerasının karşısına geçen faşist cuntanın lideri Kenan Evren diyordu ki bizim amacımız yerleşmek değil, biz siyaseti olması gereken konuma getirdikten sonra bırakacağız, kendi köşelerimize çekileceğiz. Askerin, ama asker diye nitelemek de çok doğru değil aslında, o dönemki faşist cuntanın içinde yer alanlar yerlerine geçene kadar Türkiye'de öyle bir düzen oluşturdular ki 40 sene sonra hala o düzenin eşliğinde birilerinin ekmeğine yağ sürülüyor Türkiye'de. O gün öne açılan yeşil kol, yeşil kanat, yeşil kuşak olarak farklı açılardan adlandırılan siyasi proje bugün son tahlilde yerini aldı ve Marksist terminoloji kullanmaya gerek yok. Ama işin sonunda, isterseniz öyle deyin, hani bugünün moda tabiriyle bazıları günün sonunda diyor ya, filmin sonunda istediğinizi söyleyin, bugün istediği yere geldi. Yani o gün tak diye söylenenin şak diye yapılmasını isteyen, yapılmadığı takdirde ölüme kadar gidebilecek bir düzende, cezalardan ceza beğen diyerek karşımıza çıkan faşist junta bugün farklı bir görüntüyle yine karşımızda. Nasıl bir görüntüyle? Geçtiğimiz hafta sonu, yani 12 Eylül'le başlayan hafta sonu, evet biz bunları yaşadık, bunları konuştuk. Ama çok daha ötesinde, mesela bir İçişleri Bakanı'nın bir gazete yazarına, üstelik kendisiyle ilgili söylediği doğru sözler nedeniyle berduş dediğini gördük. Biliyorsunuz bu yayınlarda hiçbir şey saklamadım sizden. Hatta zaman zaman manşeti değiştirdiğimde de söyledim. Bugün aslında yayının başlığı ben berduşumdu. Ama Barış Terkoğlu çok güzel bir yazı yazmış. Keşke sonundaki o erkek vurgusunu yapmasaydı. Çok gerek yoktu o kadar güzel sözün üzerine. Ama Barış Terkoğlu'nun yazısında bunu görünce bu sabah, onun değiştirilmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü sözün muhatabı kendisiydi ve bu söze cevap vermek elbette ona düşerdi. O yüzden yayının başlığı değişti. Önce onu söyleyeyim, bilin, ama biz İçişleri Bakanı'nın, hepimizin can ve mal güvenliğinden sorumlu kişinin, yani emrinde kolluk kuvvetleri olan kişinin daha önce birilerine hedef gösterdiğini, kendisiyle ilgili eleştirel yazılar yazan bir gazetecinin evini gece yarısı bastırdığını falan, bunların hepsini görmüştük. Hatta onun öncülerinin, eski İçişleri Bakanlarından mesela Efkan Alan'ın o tapelere yansıyan sözlerinde sen kır kapıyı gir içeri, gerekirse arkasından biz yasayı yaparız kardeşim dediğini de duymuştuk. Ama 12 Eylül'ün faşist zihniyetinin hala devamını gösteren gerekçelerle bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Hiçbir şey söylenmedi. Zaten bunları soracak gazeteci de yok etrafta. Çünkü o gazeteciler de köşelerinden, televizyonlarından, radyolarından kopartıldılar. Ama uzunca bir süre sonra insanlar yaşadıklarını sorgulamaya başladılar. Gerekçesi belli, gerekçesi ortada, ekonomik nedenlerle. Çünkü artık resmi rakamlarla bile %26'ya fırlamış. Bu sayının resmi sayı olarak ortaya çıktığı, genç işsizliğinin yaşandığı bir ülkede insanların bunu konuşması artık son derece doğal. Herkesin evine düşen ateşten bahsetmesi son derece normal. Sokaklarda sağ sol kavgasının olmadığını birileri hala anlatabilir ama sağ solu geçtim, boğazını doyurabilecek bir nitelik bulamayan insanların ne yapacağını, ne söyleyeceğini de bir zahmet belirleyemesinler. Bugün Barış Terkoğlu uzun uzun yazmış Süleyman Soylu'nun yakın siyasi geçmişini. Yani geçmişte ata binmeyi bile bilmiyor, ülkeyi nasıl yönetecek dediği insanın yanında nasıl hizalandığını yazmış mesela. Bunların hiçbiri reddedilebilecek şeyler değil. O örnekleri tek tek yazıp uzun uzun bahsedip çoğaltmak mümkün ama gereksiz. Hem de son derece gereksiz. Çünkü biz kimin kimden bahsettiğini, aslında kimin kime göre ne niteliklerde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Söz ettiğimiz zamanlar çok eski zamanlar değil. 3 yıl, 5 yıl, belki bilemediniz en fazla 10 yıldan söz ediyoruz çünkü. Türkiye'nin yaşadığı 15 Temmuz darbe rezaletinin, darbe girişimi rezaletinin arkasında kimlerin olduğunu, onun üzerinde hala ne kadar konuşulamadığını çok iyi biliyoruz biz. Ama o dönemle başlayan ordunun tasfiyesi geleneğinin ardından bugün 12 Eylül faşist çuntasının hala rahat rahat konuşulamaması, doğrusunu isterseniz benim için son derece şaşırtıcı. En azından o tasfiyelerin ardından konuşulmalıydı. Çünkü yine çok iyi biliyoruz ki Ergenekon, Balyoz, Suga, Ayşı, Antin, Kuntin diye isimlerle başlatılan, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki isim Yalçın Akdoğan'ın kumpas sözleriyle tekrar tornistan yapılan o davaların eşliğinde çok basit bir şekilde, çok görünür bir şekilde çökertildi ordu daha sonra. Deniz kuvvetlerinden başlayarak bütün kuvvet komutanlıklarına, en son genelkurmay karargahına kadar takır takır çökertildi. Bu ülkenin genelkurmay başkanı hapse atıldı. Hepimiz gördük, hepimiz yaşadık. Geçen sene bir vesileyle dikkat çektiğim, artık çok şükür yavaş yavaş birilerinin de ya bu nedir diye yazdığı, mesela Milli Savunma Bakanı'nın aynı gün içinde hem Genelkurmay Başkanı hem Milli Savunma Bakanı olmasına, bunun için üzerindeki üniformayı çıkartmasına gerek bile duymamasına şaşırmadık biz. Ama bugün üzerinde bir bakan olmasına, yani sivil iradenin temsilcisi olmasına rağmen üniforma benzeri böyle Çinlilerin giydiği abuk sabuk ceketlerle gezen insanların nasıl bir militarist gelenekten geldiğini sorgulamaz olduk mesela. Nasıl bir kökendi bu? Hangi askerlikten bahsediyorduk biz? 12 Eylül 1980'de yapılan darbenin ardından, o faşist çuntanın göreve gelmesinin ardından Türkiye'de sadece büstleri, heykelleri dikilerek insanlara sevdirilebileceği zannedilen, içi boşaltılan Atatürkçülük kavramının eşliğinde nefret imgesi haline getirilen Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün onun kurduğu partinin içinde tartışılabilir bir kavram olacağını kuşkusuz hiçbiriniz düşünmemiştiniz. Hiçbirimiz düşünmemiştik. Aklımızın köşesinden geçmemişti. Ama bugün öyle bir yerdeyiz ki biz, iktidarın bilim dışı bütün uygulamaları tartışılıp, onlar toplumun önüne getirilip uzun uzun tartışılacağına, böyle sığ, anlamsız, aptalca, tuhaf tartışmaların eşliğinde boğuşuyor Türkiye. Öyle şeyler yaşanıyor ki, vaka sayıları bir anda Covid-19 ile ilgili bütün dünyada yükselmeye başlıyor, bizde de yükselmeye başlıyor. Ama öte yandan şunu tartışmamız engelleniyor mesela bizim. İtalya ile benzer sayıları, hemen hemen yakın sayıları yaşamamıza rağmen onlardaki ölüm oranının bizdekinin neredeyse 8'de 1 olmasını kimse tartışmıyor. Hiç kimse, bunun tartışılması istenmiyor. Sağlık Bakanı süslü saçma cümleler kurarak, bir kez daha söyleyeyim, Türkçe dışı saçma sapan cümleler kurarak, kitabi Facebook cümleleri oluşturarak insanları etkileyeceğini zannediyor. Ama biz 7000'den fazla insanımızı kaybettiğimizi resmi sayılarla görüyoruz artık. Sağlık Bakanlığı'nın turkuaz tablosundan bunu görebiliyoruz. Ağır, durumu çok ağır olan insanların sayısının artık 1200'ün, 1300'ün, 1500'ün altına düşmediğini görüyoruz. Yeni ölümlerden söz ediyoruz. Ve bir yandan bunlardan bahsedilirken İstanbul Valiliği bir genelge yayınlıyor. Mart'ın 10'undan beri bütün gösterilerini bitirmek zorunda kalan, son derece sıkıntılı bir dönem yaşayan Türkiye'nin sanatçılarını daha da büyük bir açlığa ve sefalete itecek bir genelge bu. Diyor ki, açık havada yapılacak bütün etkinlikleri yasakladık biz. Oysa daha öncesinde bilim insanlarının söylediği gibi açık havada yapılmış etkinliklerin planında, programında bir beis yok. Sadece bizde değil, bütün dünyada yok. Hatta o kadar yok ki Alman hükümeti milyar eurolarla karşılık belirlemesine, sanatçılara bir destek vaat etmesine, hatta 5,000 euro civarında onlara para sunmasına rağmen bu etkinliklerin yasaklanması konusunda bir sıkıntı yaşatmıyor. Başka ülkelerde de aynı şey var. Bizde de aynı şey var. Ama ne hikmetse insanların bu yayının başından beri söylediğim bütün faşizan düzeni anlatması, sanatın zaten kişiye yaşadığı düzlemden bahseden bir organizasyon olması nedeniyle sanata düşman bir virüsten bahsediyoruz biz. Yakın geçmişte örneklerini birkaç ay önce gördüğümüz şekliyle sanatın yaşanmasına, yapılmasına karşı çıkıyor insanlar. Bugün Türkiye'yi yönetenler. Oysa onlar da çok iyi biliyorlar ki bir gün sonra yapılacak bir parti toplantısında üstelik övüne övüne 100 bin yeni üye kayıt formu aslında o insanlara virüsü bulaştırabilecek bir kağıt evrak değil. Yani insanlara şu söylenebiliyor gönül rahatlığıyla. Bir parti toplantısına gidersen ama o parti bizim parti olursa virüsten azadesin, sana kesinlikle bulaşmayacak. Ama olur da sosyal mesafeli bile olsa bir tiyatro etkinliğine gidersen, mesela açık havada sergilenen bir heykel için yapılmış bir etkinliğe katılırsan %100 virüs bulaşır sana. 100 bin yeni üyeden bahsediyor AKP. 100 bin. Hatırlayın bakalım. Biz daha bundan birkaç hafta önce bu kez de 350 bin insanın adını duymuştuk. O 350 bin kişi de yine AKP'nin kendi formatında hazırladığı Ayasofya açılışına çağrılıydı. Geldi insanlar, 350 bin kişi Ayasofya'da ilk cuma namazına geldi diye alayı valayla insanlara anlatıldı. Bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ve bir gazete yazarına üstelik sözleri doğruyken berduş diye hitap etmekten imtina göstermeyen, bundan sıkıntı duymayan İçişleri Bakanı bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sağlık Bakanı zaten umurunda değil. Çünkü ona bu soruları soracak gazeteci bulunamadığı, zorlandığı için o insanlar ya da soru sorulduğunda bilmem ne olmuş olacak, onu da yapmış olacağız falan gibi Türkçe katili cümlelerle top çevirdiği için o bu soruların çok dışında. Yani bir doktora, Hipokrat yemini etmiş bir insana az önce söylediğim İtalya-Türkiye karşılaştırmasını bırakın, bugün insanlara virüsün nasıl bulaşacağı gün gibi aşikar olan bir durum bile sorulamıyor artık. Çünkü o insanlar bilimi reddediyorlar. Bu çok net. O insanlar bilimi reddediyor. Aynı bakanın üniversitesinde görev yapan ve ismi tesadüfen bir okulu nasıl bitirdiği konusunda çok şaibe var ama tesadüfen hukukçu olarak adlandırılan bir tipin sözleriyle 12 Eylül 1980'de dört bir tarafa heykelleri dikilerek sevdirileceği zannedilen Atatürkçülük kavramının içi boşaltılıyor. Hakaretle, küfürle üstelik. Aynı Ayasofya'nın açılışında Türkiye'de yine milli mücadelenin içinde Rıfat Börekçi'nin oturduğu makamı işgal eden, altını çizerek söylüyorum, işgal eden bugünün Diyanet İşleri Başkanı olacak kişi bu ülkenin kurucusuna hakaret etmekten, lanet okumaktan geri durmuyor. Ve bu ülkenin insanları susuyor. Bu ülkenin insanları büyük bir suskunluk içinde, özür dilerim tam da suskunluk içinde değil. Mesela bu ülkenin kendini sosyal demokrat olarak tanımlayan insanları Atatürk mü diyelim Mustafa Kemal mi diyelim kavgasının içinde yer alıyor. Oysa düzenlenen, bunun konuşulduğu toplantı bile yine o insanların bir araya geldiği bir toplantı. Sorulan soru basit. Neden konuşmanız içinde Mustafa Kemal ifadesini kullandınız, Gazi Mustafa Kemal? Bu insanları niye rahatsız eder? Eğer rahatsız edecekse, mesela buna verilecek cevap biline biline, kaşınanın ne olduğu görüle görüle, neden bu kadar dolandırılmış Sağlık Bakanı'nın cümleleri gibi bir cümleyle yapılır? Olayın taraflarından bir tanesi geçmişte Türkiye'de siyasette çok net yer almış bir insan Uluç Gürkan. Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Bu tartışma Türkiye'de konuşulacak milyarlarca şey varken ve bunların o milyarlarca şeyin neredeyse tamamı hepimizi evinde etkileyecek hale gelmişken bu mudur gerçekten? Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamasını okudunuz mu bilmiyorum. Yani okuduğunda ne olduğunu anlıyorsunuz zaten. Ama burada asıl olan hikaye Türkiye'nin düzlüğe çıkması değil, Türkiye'nin benim, bizlerin, bizim grubun istediği şekilde düzlüğe çıkması. Aynı hassas insanlar mesela tanesi 2500 liradan Atatürk kitabı satılırken sesini çıkartmıyor. Hiç sesleri çıkmıyor onların. Orada Atatürk demek, Mustafa Kemal demek, aralarında bir beis yok. Üstelik Atatürk'ün kuru fasulye sevgisinin tanesi 12 liralık bir çocuk kitabında satılmasına da sesleri çıkmıyor o insan demek. Önemli değil onlar için. Çünkü tartışmayı kimin başlattığı önemli. Yani o giden trenin içinde kimin kompartmanına dahil olacaklarıyla ilgileniyor o insanlar. Oysa bizim yapmamız gereken bu değil ki. Öyle bir virüs yaşıyoruz ki Türkiye'de sanatçılar artık açlıktan ölüm safhasına gelmişken, tiyatrolar birbiri ardına kapanmaya başlamışken, sanatsal etkinlikler tek tek iptal edilirken böyle bir durum yaşanıyor ve gözümüzün içine baka baka ortada savaşılması gereken tek temel şey bilim dışılıkken insanlar böyle aptal bir muhabbetin peşinden gidiyorlar. Kuşkusuz şunu söyleyebilirsiniz. Yani bu söylem içinde Canan Kaftancıoğlu'nun hiç mi hatası yok? Olmaz olur mu? Yerden göğe kadar hatası var hem de. Nedir biliyor musunuz hata? Böyle bir tartışmanın geleceğini bile bile, göreceğini, görüleceğini bile bile bu saçma cümleleri kullanmak. Türkiye'de içi boşaltılan kavramlardan bir tanesi Atatürkçülük. Atatürk hatta olduğu gibi içi boşaltılan kavramlardan. Çünkü birileri gözümüzün içine bakıp iki ay yaştan bahsettiği zaman bugün berduş sözünün kullanılacağını tahmin etmek zorundaydık biz. Tahmin etmek zorundaydınız. Ama o gün ses çıkartılmadığı için bugün ipin ucu iyice kaçtı artık. Herkes istediği açıdan küfrediyor. Çok rahat hem de. Türkiye'de İstanbul'un göbeğinde Esenler'de bir üfürükçü, görüntüler paylaşılıyor bir kadının göğüslerinin altından başlayarak muska yazmak bahanesiyle takır takır taciz ediyor. İnsanlar bağırıyor hemen. Oysa aynı insanlar 2 hafta önce 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edildiğini duyduklarında mesela çok ses çıkartmamışlardı. Ta ki iktidar tarafından da artık savunulacak bir şey olmadığı için lanetlenince insanlar etrafında birleştiler. Ama bugün ses çıkartmadığımız her şey, yani bugün sizin bana mı dedi ya deyip geçtiğiniz berduş kelimesi var ya, evet size denildi. Evet, bugün size denilmemiş olabilir, yarın size de denilecek. Geçmişte denildi üstelik, onu da çok sallamadınız. Yani Kadıköy vapurunda bunlar kucak kucağa otururlar kadınla erkek dediğinde mesela, çok umursamadı insanlar. Ben değilim dedi, ben Kadıköy mü gördüm dedi mesela. Ben Ağrı'da yaşıyorum, Van'da yaşıyorum, ben Mersin'in bir köyünde yaşıyorum, Dağ köyünde. Yürüyün be, bana ne, bana mı dedi, dedi insanlar. Ama gördüler ki bugün daralan hepimizin hayat hakkıdır. Ve sanat üzerinden yürütülen bu yeni daraltma var ya, anlamadığı her şeye tiyatro diyen aptalca, cahilce siyasetin son çıkışıdır. Çünkü orada anlatılan şeyin kendi hayatını ne kadar etkilediğini bal gibi bilir kurnaz siyasetçiler. O sözler boşa kullanılmaz. Yani İstanbul Valiliğinin yaptığı, açıkladığı o kararnamenin genelgenin ardından yasaklanacak parti toplantılarının da dahil olduğunu bilirler. Hiç dikkatinizi çekmemiş bir şeyden bahsedeyim mi size? İnsanlar bu yönüyle bahsetmediler. Oysa biliyorsunuz cumartesi pazar günleri mümkün olduğunca sosyal medya üzerinden bir şeyler anlatmamaya, bir şeyler söylememeye çalışıyorum. Çünkü hafta içinin yorgunluğu en azından o sanal yorgunluğun biraz daha geride kalmasını gerektiriyor. Bakın bütün partiler, bütün sivil toplum dernekleri, örgütler, herkes bir kentte organizasyon yapacakları zaman anayasal hakkın kendilerinde bulunmasını bilmelerine rağmen, hani barışçıl olduğu sürece önceden haber vermeksizin gösteri, yürüyüş, toplantı yapma hakkına sahiptir ya her birey bu ülkede. Ama valilikten izin alınır eğer kamusal bir alan kullanılacaksa. Bu bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul valiliğine haber bile vermemiş. Niye versin ki? İstanbul valisi dediğiniz insan bugünün iktidarının getirtip oraya oturttuğu insan değil mi? Tıpkı Ahlat kaymakamı gibi. Bakın devlet geleneğinde ne kadar geri gittiğimizi görün. Lütfen bunu düşünün. Haber bile vermemiş. Bugün düşünsenize mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, hatta MHP'nin iktidarın küçük ortağının bugün bir etkinlik yapmak için valiliğe başvurmadığını görün. Olabilir mi böyle bir şey? AKP için oluyor. Nereden biliyoruz bunu? Valiliğin haberi yok. Aksi takdirde haddi olabilir miydi İstanbul Valiliğinin ayın 12'sinden başlatmak, Eylül ayından geçerli olmak üzere bütün açık hava etkinliklerinin yasaklanmasını duyurmak? Böyle bir şey haddi olabilir miydi? Belli ki söylenmemiş. Onlar da bilmiyorlar. Bu genelge açıklandıktan hemen sonra AKP'den gelen muhtemelen bir telefonun ardından eli ayağı birbirine dolanmış bir valinin ya da bir vali yardımcısının muhtemelen, çünkü hafta sonu yaşandı bu, muhtemelen bir vali yardımcısının hemen altına imza atarak yayınladığı bir kararname o. İhtiyaç bile duymuyor. Çünkü artık AKP'nin, Erdoğan'ın söylediği şey şu: devlet benim. Devlet dediğin şey benim. Hayır değilsin. Orada yayla köyünün içinde bir ağaç kütüğünün üzerine oturarak devlet dediğin nedir? Devlet benim. Ben yoksam devlet yok diyen teyzedir devlet. Bugüne kadar bu geleneğin içinde de böyle gitti. Ve devlet yurttaşları olmazsa hiçbir işe yaramaz. Kuru kuru binalardan, basılmış paradan, varsa bir parlamentosundan, zaman zaman yapılan bir takım etkinliklerden ibaret değildir devlet dediğiniz. Bizim bugün 97. yılını kutlayacağımız cumhuriyetimizin eşliğinde genç bir cumhuriyet olmak, devletin bütün etkinliklerini tam olarak sürdürdüğü manasına gelmez. Eğer böyle bakacak olursak devlet geleneği yönetene göre değişecek bir gelenek demektir. Ve biz o zaman işte tam da devlet dediğin şey bastırılacak bir para, belki ayda bir toplanacak bir parlamento, siyasete ilişkin olarak açık, net seçimler, onun da ne kadar açık ve net olduğu tartışılır ama bu seçimlerden bahsederek devleti ordusuyla, parlamentosuyla tanımlayıp işte devlet budur, daha Allah'tan belanı mı istiyorsun diye sorabiliriz insanlara. Ama bu ülkenin geleneğinde bu yok. İşine geldiği zaman 600 yıllık imparatorluk geleneğinin temsilcisiyim diyen iktidar bugün devlet denen aygıtı dışlıyor. Devleti öyle bir hale eviriyor ki tanınmayacak bir şekle gelmiş durumda. 12 Eylül'ün faşist cuntası gelse, o beşli grup gelse onlar bile tanıyamaz bugünkü devleti. Onların bile tanımlarının çok dışına çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Bir yanda Atatürk'e hakaret eden, üstelik kendine hukukçu diye bir sıfat bulmuş, okulu bile nasıl bitirdiği belli olmayan bir pislik, öbür tarafta İstanbul'un göbeğinde kadınların göbeğine muska yazan bir tip ve onun eşliğinde bütün bunların karşısında dimdik durması gereken muhalefetin kendi içinde yaşadığı aptalca tartışma. Sonra insanlara deniyor ki neden umutsuzsun? OECD ülkelerinin bütününde bir araştırma yapılıyor. İnsanlar, Türk insanları umutsuz görülüyor. Sonra insanlar diyor ki ya nasıl oldu ya? Nasıl insanlarımız bu kadar umutsuz oldu? Böyle oldu işte. Siyaset dediğiniz şey insanların geleceğine ilişkin onlara umutlu bir düzlem yaratabilme sanatı. Bu yüzden siyaset iddia işidir diye söyleyip duruyorum 5 yıldır. Ama bu iddianın çok gerisinde kalmış siyasetçilerden bahsediyoruz. Onların bir tane temel derdi var. Sadece tek bir temel derdi var. Bugün herkes var olduğu, sahip olduğu konumunu korusun. O kadar. Sadece bu kadar. Sadece konumunu korusun. Muhalefette olan muhalefette konumunda kalsın, iktidarda olan kalsın, herkes varlığını sürdürsün. Siyasetin iddialı bölümünün bunun önüne çıktığını gördünüz mü siz? Hala abuk bir tartışmanın eşliğinde gidiyoruz. Ve bütün bu tartışmaların eşliğinde en geride kalan bizi gözümüze soka soka bize anlatacak sanattan mahrum bırakılmak. Sanatın tam da böyle bir işlevi var çünkü. İnsanlar 6 aydır ne yiyeceklerini düşünürlerken bugün tepelerine çöreklenmiş yeni bir devlet baskısıyla karşı karşıyalar. Ve bu öyle bir baskı ki bilimle, felsefeyle hiçbir şeyle açıklanabilmesi mümkün değil. İnsanlar sadece o sıkıntıyı yaşıyorlar. Tiyatrolar birbiri ardına kapanıyor. Etkinliklerin tamamı yasaklanıyor ama yasaklama gerekçesi 24 saat geçmeden bir siyaset etkinliğiyle deliniyor. Gözümüzün içine baka baka ve deniyor ki yaptım ne olacak? Sana ne? Sana ne? Evet yaptım. Yalan o kadar büyüyor ki insanlar sorgulamaktan vazgeçiyor. Mesela Türkiye'nin artık yatırım yapılabilir seviyeyi geçtim, içinde yaşanabilir seviyenin bile altına düştüğü, bayağı pespaye olduğunu söyleyen bir kredi derecelendirme kuruluşu, Moody's'in raporunun ardından S&P kendine gel diye bir ifade kullanıyor. Türkiye'yi yöneten kişi, diğerleri de alkışlıyor. Ortada öyle biri yok. Anlatılan o değil. Ama biz gerçeklikten bütünüyle kopmakla birlikte yeniden yalanın inşasında çok mahir bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Gözümüzün içine soka soka artık yalanlar değil, şu söyleniyor. Evet yaptım. Ne yapacaksın? Hadi yaptım. Bak yapıyorum hatta. Senin tiyatro etkinliklerini yasaklıyorum. Ertesi güne parti toplantısı koyuyorum. Hadi. Türkiye'de insanlar suskun. İnsanlar 12 Eylül faşist cuntasının ardından susmadıkları kadar suskun. Çünkü herkes konumunu korumaya çalışıyor. Çünkü herkesin aklında tek bir küçük bilmece var. Böyle çok şirin, çok pamuk, kendi içinde şeker gibi bir bilmece. Sanat sevmez, siyaset sever, ilk harfi ve bil bakalım nedir? Bunu konuşarak rahatlıyor insanlar. Kendi kendilerine umudun kendi oldukları gerçeğini unutarak insanlar birbirlerine karamsarlık pompalamaya başladılar artık. Gözünün önünde yaşanana sesi çıkmayan insanlar utanmadan yarından umutsuzluktan bahsediyorlar. Umut sizsiniz diyenlere inat. Umut sende, sen yapacaksın diyenlere inat. Ve siyaseti harekete geçirmekten aciz bir muhalefet. Bunu söylediğim zaman rahatsız oluyorsunuz. Aynen öyle. Siyaseti harekete geçirmekten aciz bir muhalefet, toplumun söylediklerinin 5 katını sosyal medyada yazarak muhalefet yaptığını zannediyor. Çünkü onun kendi tartışması var. Mustafa Kemal mi demek doğru, Atatürk mü demek doğru? 97. yılını yaşamış, büyük devrimlerle kurulmuş bir cumhuriyette tartışıyorlar üstelik bunu. Biz gerçeklikten giderek kopuyoruz. Ama şunu söylemek hepimizin borcu, alışmayacağız. Şaşırma gücümüzü kaybetmeyeceğiz. Bunları söyleyeceğiz ki kimin kime ne kadar yalan söylediği ortaya çıksın. Çıksın ki insanlar birbirlerine rahat hakaret edemesin. Yazana çizene berduş denmesin. İstanbul'un göbeğinde hala birileri muska yazmasın. İnsanlar bu yalanları bilsin. Söylenenlerin ne kadar boş, ne kadar anlamsız şeyler olduğunu bilsin. Bilsin ki korkusuna teslim olmasın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, bizim hayatlarımız aynı değil. Olmayacak, olmamalı. Herkesin birbirine benzediği bir ülke dünyanın en saçma yeri olur. Bizim bu ülke için çok farklı fikirlerimiz var. Çünkü bizler farklı insanlarız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı ülkeye bağlıyız. Bizim bir tane vatanımız var. Ve istiyoruz ki o ülkenin içinde herkes huzur içinde, mutlu, barış içinde yaşasın. Yapabilir miyiz? En azından bunu deneriz. Bunun yapılması için birbirimizi zorlarız. Hadi kalk ayağa deriz. Bu yayın bunun için yapılıyor. Ve siz eğer derseniz ki ya bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl yapayım? Bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın ve yandaki büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bakın o önemli. Ona dokunursanız, üstelik sadece ama sadece bir tek mail adresi yazarak 5 kuruş harcamadan ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. O kadar. Bir de yan tarafta zil var, gördünüz mü bilmiyorum. Ama o zil yayınlar başlamadan bana haber ver demek. Onu size otomatik olarak YouTube yapacaktır. Bir de yeni düğme var. Üzerinde katıl yazıyor. Bu ne menen bir şeydir derseniz eğer, şöyle bir şey. YouTube yayıncıları isteyenlerin destekleyebilmesi için böyle bir imkan sağladı. Kullanır mısınız? Vallahi kullanın. Kullanmamak size bağlı. Kullanmazsanız canınız sağ olsun. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar parasız olacak. Onu unutmayın. Bir de unsal@unsalunu.com adresine mail yollarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya yeni başladık. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve çok güzel, çok sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.